Ayrım 7.
Sayfa 72. Bıktım beni gözlemesinden derdi Mehmet Ali. Neden sanki hep peşimde, hatta ardımda olmadığı zamanlar bile gözleri beni takip ediyor sanıyorum. Tıpkı partinin bizleri gözlemesi gibi. O parti başka, mecbur insanları gözlemeye, ipin ucunu kaçırmaması lazım. Baban da partili işte, onun da ipin ucunu kaçırmaması lazım. Bilmesi lazım benden ona zarar gelmez. Onu horlayan şu köylüler, zehir zıkkım herifler. Bilmezler ki babamı aşağıladıkları zaman o bana kızıyor, anama küfrediyor. Oysa köylüler sana kızmıyor, ananı da seviyorlar biliyorsun. Canları cehenneme, onların yüzünden orospu çocuğu diyor babam bana. Kullanma bu kelimeyi, söyleme böyle. Annenin niçin canına kıydığını biliyorsun. Bana orospu çocuğu dedirtmek için. Gerçekten olsaydı orospu, belki öyle söylemezdi babam. Kızıl bukleleri alnına düşer, gözlerini kısıp yumruklarını sıkardı. Hepsini çiğneyip geçmek lazım, hepsini. En başta babamı, fakat bu söylediklerimi kimseye deme. Bir gün görecekler nasıl olsa. Mehmet annem bu öfkesinden ürker, sesimi keserdim. Ona diklendiğim, küsüp darıldığım başka konular vardı. Ne kadar o konulara temas etmemeye çalışsak, bazen kelimeler dönüp dolaşıp gelir, düşüncelerimizi açığa vururdu. O zamana kadar dikkatle ördüğümüz sabır duvarları parçalanır, tuğlalar savrulur. Salt iki inat karşı karşıya kalırdı. Komsomol olduktan bir süre sonraydı galiba. Bir bahane uydurup yalnız başımıza ırmak kıyısına inmiştik. Mehmet Ali otlara uzanmış, ben ayakkabılarımı, çoraplarımı çıkarmış, soğuk suya dalmıştım. Çakıl taşı topluyordum. Derken tembel, gevşek sesine, biliyorum bilhassa alaycı bir ton verip seslendi. Derdin nedir be? Bu taşları biriktirmek istiyorum. Biriktireceksin de ne olacak kızım? Beni küçültmek, kendisi büyüklük taslamak istediği zaman kızım derdi. Aldırmamaya karar verdim. Benim olacaklar ağam. Daha mükemmel bir sebep olabilir mi? Yani ne işe yarayacaklar diye sordum. Benim olacaklar dedim ya. Hiçbir işe yaramazlar. Sen aptalsın be Mehmet Ali. Tam tersi, ben işe yaramayan şeylerle hiç vakit kaybetmem. Onlarla ilgilenmem bile. Peki bu taşları seviyorum dersem, hem çok seviyorum. Ne kadar güzel olduklarını görmüyor musun? Bak şu renklerine bak. Sudan çıkıp avucumu uzattım ona. Taşları alıp teker teker baktı, inceledi. Beğendi sanırım. Fakat burnunu kırıp itiraz etmez. Taşları usulca bıraktı toprağın üstüne, dikleşip, ''Güzelden anlamam.'' dedi. ''İşe yaramayanı da sevmem.'' Suda üşüyen ayaklarımı ovuştururken yapmacık gülücükler saçtım. ''O halde sen Milis Georgiev'i seviyorsun. Çünkü köyde en çok işe yarayan Milis'tir. Sonra Stefan Karova. Kolektifte canı çıkıyor bizleri yetiştirmek için. Faydalı.'' İşçileri eşek gibi çalıştıran manga başlarını da seviyor olmalısın. Mahsulün bolluğu onlara bağlı. Oho, daha çok var faydalı kişi bu köyde. Tekezese başkanı, parti sekreteri, ah en mühimi parti be. Partiye bayılıyorsun tabii, ondan daha faydalısı yok. Bulgaristan, daha doğrusu Rusya için. Böylece tehlikeli konulara ilk adımı ben attım. Sen dedi, iki yüzlüsün. Konsomol olurken attığın nutku düşün bir defa. O gün sana hayran olanlar bu laflarını duysalar ne derler acaba? Ayakkabımı kafasına fırlatmamak için kendimi zor tuttum. Artık 15 yaşındaydım. Bu biçim hareketleri kendime yakıştıramıyordum güya. Sabırla izah etmek istedim. Bak oğlum, o gün konsomol töreninde attığım nutuk var ya, kolektifte oynadığımız herhangi bir piyesin sahnesi gibiydi. Yani oynadım. Biliyorsun bunu, bal gibi biliyorsun. İki yüzlü deme bana, iyi oyuncusun de razıyım. Çünkü zaten öyle olmak istiyorum. İki yüzlü derken acıdığımdan söyledim. Çünkü oyuncunun pek çok yüzü vardır ve daha ayıptır pek çok yüzlü olmak. Daha çok zıttıma basmak için okul müdürünün sesini taklit ederek sürdürdü konuşmasını. Siz artık İlay Eminov'a, öğrenci birliğine seçilen şerefli bir konsomolsunuz. Bu şerefli görevin sorumluluğunu duyacağınızı ve bundan böyle bütün davranışlarınızı taşıdığınız unvanın haysiyetini göz önüne alarak ayarlayacağınızı ümit ediyorum. Bir komsomol asla oyuncu değildir. Onun ilk görevi Marx, Engels ve Lenin'in eserlerini çalışmak, politik bilgisini artırarak her türlü oyundan ve her türlü yüzden kaçmak ve emekçi sınıfa sosyalist yönelişi benimsetmek ve sosyalist devletin sağlamlığını ve "Kes artık be, kes diyorum sana." Çılgın gibi haykırdım. O kahkahalar attı. Bir de baktım ki konuşurken farkında olmadan topladığım taşları suya atmışım. Sanki bağıran ben değilmişim ve en mühim mesele taşlardaymış gibi kendi kendime sordum. Neden sanki toplamıştım onları? Lüzumsuz, faydasız olduklarını söylemiştim ben. Mesele şu ki Mehmet Ali, 2 belki 3 seneden beri çok şey anlattım sana, çok şey. Dedemin hayatını, onun bana söylediklerini, kendi düşüncelerimi. Ne olmuş yani? Hepsini dinledim. Dikkatle dinledim. Ne çıkar onlardan? Kalan 1-2 taşı da fırlattım suya. Çoraplarımı, ayakkabılarımı elime alıp kalktım. O beni seyrediyordu. Ne oluyor? Gidiyorum. Nereye? Ona gerçeği söylememek içime acı verdi. Fakat mecburdum. Eve dedim. Daha erken bana kızdın, ondan gidiyorsun. Yürüdüm, fırlayıp kalktı yerinden, arkamdan geldi. Bak İlay, doğrusunu istersen seni kızdırmak istemiyorum. Fakat bazen işte, oluyor, ne olur kusuruma bakma, gel oturalım. Neden beni kızdırmak istemiyorsun? Ne bileyim, istemiyorum işte, çünkü galiba senden başka hiç arkadaşım yok. Elimi tutup zorla çekti. Mehmet Ali hep tutardı elimi. Yazları kampta domates toplarken, geceleri meyve hırsızlığına çıktığımızda, ne bileyim işte, her zaman tutardı elimi. Koşarken, yürürken, küfeleri taşırken olmalı, tutardı. Farkına bile varmazdım. Tabii bir olaydı. Fakat o dakika eli elime deyince sıçradım. O da sıçramamdan korktu galiba. Geri geri çekildi. Ne oldu? Dedi. Elinden elime geçenin bütün bedenime yayıldığını ve içimdeki boşluğu bir anda yok ettiğini ona nasıl söyleyebilirdim? Hem bana bile inanılmaz derecede garip gelen bu hali hangi kelimelerle ifade edebilirdim? Ağzım kuruyuverdi, kalbim çarptı, vücudum titredi, yer gök su renklere boyandı. Demek yetmez ki, anlatmaz ki, susmak en iyisi. Çimenlerin üstüne oturdum, ondan uzak olmaya bilhassa dikkat etmiştim. O sormasın diye konuyu değiştirip hemen ben sordum. Her şeyi dikkatle dinledin madem, o halde ne çıkar diye neden soruyorsun? Biliyorum be, bir takım adamlar birçok şey yapmışlar, öldürmüşler, ölmüşler, istiklal davası uğruna, kanları bedenleri hep bu topraklar için, bu topraklara karışmış, bu lafları ezberledim. Deden dağlara çıkıp Bulgar çetecileriyle savaşmış, Çanakkale'ye gitmiş, orada kalıp burayı unutmak elindeyken geri dönmüş, çünkü bu topraklarda sevgililer yatıyormuş, bizimmiş buraları bu yüzden, tamam mı? Sonra Çiftçi Partisi için çalışmış, Mahmut Necmettin denen o adamla gazete çıkarmışlar, Turan Cemiyetleri kurmuşlar, bak her şeyi hatırlıyorum, fakat ne yani, Turan Cemiyeti'nin şubelerini yaymışlar, tuttukları Çiftçi Partisi güme gidince tekrar dağlara çıkmışlar. Nazilere karşı gelmişler, Ruslara karşı gelmişler. İlay, sonuç ne? Gittikçe kızaran yüzüne dalıp gitmiştim. Yanaklarının allığına karşılık çevresinde sanki renksiz, kokusuz bir boşluk oluşuyordu. Mehmet Ali bu boşluğun içinde yalnız ve son derece anlamsızdı. Cevap vermiyorsun kızım. Söyleyeyim ben sana. Tümünün sonucu kocaman bir hiçtir. Hiçin ardında ise cesetler. Cesetler öyle ya, o kadar. Onlara ceset diyemezsin. Onlar şehittir, azizdir. Bizimdir onlar. Bizim kökümüzdür bu topraklara. Bu topraklar, bu topraklar. Sanki başka bir laf bilmezsin. Bak İlay, onlar... Şiddetle sözünü kestim. Onlar evet şehit oldular. O kadarını yapabildiler. Ama bizlere, arkalarından gelenlere bir şey işaret etmek için, bir şeyler anlatmak için... Böyle ölümün bir manası vardır. Benim için tek manası var bütün bu işlerin İlay. Onlar Türk olmayı, yani tutsaklığı seçtiler. Sen ise bu tutsaklığı sürdürürken bin çeşit yüz takınıp aklınca bir şeyler yapmak istiyorsun. Hiçbir şey yapamazsın bu aptallığınla, bu seçiminle. Gayri Mehmet Ali arkadaşım değil, düşmanımdır karşımda. Yumruklarımı sıkıp dişlerimi gıcırdatıyorum. Sus artık diyorum, daha fazla konuşma, dinlemek istemiyorum seni. Horoz gibi dikleniyor. Hayır, konuşacağım, sen de dinleyeceksin. Arkadaşımsın, mecbursun dinlemeye. Ben olduğumdan başka görünmeyi istemiyorum. Belki heyecanlı fakat karışık ve tehlikeli. Ben faydalı olanı, kendime faydalı olanı seçmek istiyorum. Seçtiğim yolda da dürüst olacağım. Anlayabiliyor musun? Çok iyi anlıyorum arkadaşım. Hayır, arkadaşım falan değilsin. Bu düşünceler bana yabancı. Anlıyorum çünkü senin faydalı dediğini köpeklik etmektir Bulgar'a, başkası değil. Köpeklik etmek değil, kendimi Bulgar gibi kabul etmek İlay. Yok başka bir çare, yok. Canı cehenneme milliyetin, bilmem neyin. Bana Bulgarsın diyorlar, tamam mı? Kabul ediyorum. Çünkü bana fayda sağlayacak olan Bulgar görünmektir. Aslında hiçbir umurumda değil. Midemi bulandırıyorsun Mehmet Ali. Fakat sen de beni dinle. Faydalı dediğin yol Bulgar olmayı seçmek yani. Sana uygun değil. Ters düşer senin benliğine. Yabancı düşer. Beceremezsin. Ve o zaman benim kınadığın yüzlerimi benden milyon kere fazla yapmak zorunda kalırsın. Anla bunu, ne olur anla. Yabanı seçemezsin yol diye, faydalı diye. Yok bir faydası çocuk, yok. Sanırım okulda çok iyi tekrarladığın Osmanlı barbarlığı tesir etmiş sana. O yüzden böyle konuşuyorsun. Ben ağlamaklı mızmız, o ise öfkeli ve gaddar, birbirimizin aklını çelmek için kıvranıyoruz. Evet, çok haklısın diye bağırıyor. Rahatsız oluyorum Osmanlı kalıntısı olmaktan. Tutsaklıktır, zavallılıktır. İnsanın en aşağılığıyız burada. Bu senin toprağımız toprağımız dediğin yerde. Ben solucan gibi hissediyorum kendimi. O halde, anlıyor musun? O halde seçimimi yapmam lazım. John Ahmet'in oğluyum. Evet, seçimini yapar John Ahmet'in oğlu. İlay canım, bak ben sana Bulgar olmanın yüzlerce faydasını sayabilirim. Ama sen bana Türk olmanın tek faydasını söyleyebilseydin. Yanıma yaklaşmış, iyice, dikkatle yüzüme bakıyor. İri kahverengi gözlerindeki yeşil benekleri seçiyorum. Zor konuşuyorum. John Ahmet'in oğlu olduğunu kabul ettiğin gibi Türk olmayı da kabul etsene. Asla değiştiremeyeceğin iki şeydir bunlar. Birinde seçim hakkım yok, kabul etmek zorundayım. Öbüründe ise var. Var biliyorsun İlay. Türk olmanın tek faydası yok. Bunu da sen biliyorsun. Boğulur gibi oldum. Kurumuş boğazımdan onca tükürük nasıl çıktı? Koşuyor ve ağlıyordum. Ayaklarım acıyınca duraladım. Aklım başıma geldi. Baktım, taşlar kesmiş olacak ayaklarımı. Kan akıyor. Onları çimenlere sürttüm, sürttüm. Canım daha çok yandı. İşittiğim sözlerin acısını bir nebze unutturduğu için bu yenisine kaptırdım kendimi. Ayaklarım yeşile boyandı, kan kesildi. Gözyaşları yanaklarıma, göğsüme yağmur gibi iniyordu. Bana bu biçim şeyler söyleyen bir iki kişi daha var. Onlarla tartışıyorum fakat hiç böylesine çarpıldığım olmuyor. Dayanamadığım bu sözlerin Mehmet Ali'den gelmesi, onunla da yasak konuya yaklaşıp inatlaştığımız olmuştu. Fakat hiç böylesine açık, böylesine acı konuşmamıştı. Artık koşmadım, yürüdüm ve düşündüm. Arkadaşlığımızın hiçbir anlamı kalmamıştı. Düşüncelerimizle o kadar terstik ki. Şu gökteki güneşle yer kadar uzaktık birbirimize. O halde cisimlerimizin hep yan yana olması neden? Sualin tek anlamlı, tek cevabı bile yok. Beraberliğimiz saçmadan da öte, hatta belki rezillik. Yürüyorum. Kazık kesilmiş, buz tutmuş, dört yanım, bir damla ısı, bir umut. Sarılıyorum ona. İçimden tekrarlıyorum. Onu terk edersen büsbütün girer seçtiği yola. Oysa sen tutmalısın onu. Senden başka kimi var? Beraber olursanız bir gün paylaşacaktır senin düşüncelerini. Başka türlüsü olabilmez. Sen tut onu. Senin vazifendir bu. Arkadaşlık borcun. Kaçamazsın, bırakamazsın onu. Aslında o zamanlar bile hiç bilmek istemediğim bir şeyi çok iyi biliyordum. Benim Mehmet Ali'den ayrılmaklığım yoktur. Arkadaşlığımızı bozmamak için belki 100 tane bahane uydurup kendi kendimi ikna etmeye çalıştım. Fakat gözyaşlarım hiç durmadı ve o gün ilk defa onun üzerimde ne büyük bir etkisi olduğunu keşfettim. Öyle bir keşif ki saf ızdırap, saçlarımın dibinden parmaklarımın ucuna kadar ter basıyor, bir taraftan titriyorum, bedenim parça parça doğranıyor, Eve yaklaşırken onu özlemeye başlamıştım bile. Kendime kızıyordum. Ne vardı öyle? Çocuğun suratına tükürüp kaçacak. Oturup aklı başında ve usul usul konuşup ikna etmek varken. Yağmurda ıslanmış kedi yavrusu gibi ürkek ve yalnız eve girdim. Kimse yoktur diye ümit etmekteydim. 7-8 basamağı zor çıktım. Bir de baktım odada annem. Kerevetin üstüne uzanmıştı. Gözleri kapalıydı. Bir tarafa ilişirim duymaz beni diye düşünürken seslendi. İlay sen misin? Evet. Niçin erken geldin anne? Çalışırken birden düşüp kaldım. Hastaymışım da. Hastalığından ötürü özür diler gibiydi. Bilmiyor muydun hasta olduğunu? Biliyordum. Biliyordum ya. Gündelik kesilmesin diye. Yüzü bembeyaz, gözleri kıpkırmızıydı. Elimi alnına dayadım, ateş gibi yanıyordu. Ateşin var dedim, ne yapsak ki? Ne bilir ne yapılacağını. Ancak benim sorumu tekrarladı. Doktorun günü değil, hemşireye götüreyim seni dedim. Götürmüşler. Hemşire aspirin almasını söylemiş. Yarına bir şeyi kalmazmış. Aldın mı bari aspirin? Param yoktu. Terleteyim seni bari dedim. Ihlamur yapayım. Var ıhlamur değil mi? Sonunu dedene yapmıştım. Hay tanrım ne halt edeyim ben. Sinirle konuşmuştum. Annem gözlerini kapattı. İçim acıdı. Öfkemi şu zavallı hasta kadından mı çıkaracaktım yani? Üzülme sen anne dedim. Şimdi ben gider aspirin bulurum birinden. Yüklükten iki yorgan çıkarıp iyice örttüm üstünü. Sakın açılma dedim. Terlemeye bak. Ben gidip hem aspirin hem ıhlamur... Allah razı olsun İlay. Fakat sen uğraşma benimle. İyileşirim ne olacak? Seni şey aradı şey. Hatırladım birden. Geç kalmıştım. Rıza abi ha? Evet o. Bir de o şey. O gavur. Bulgarlara karşı saygıda bir kusur etmeyen annem nedense komsomol eğitim sorumlusu Stefan Karova'dan hiç hoşlanmadı. Gavur kelimesini ilk defa onun için işittim ağzından. Stefan'ı diyorsun. O mu aradı? Evet, kolektife gitmişsin de. Yorganın altından sesi iyice kısık çıkıyordu. Senelerin yorgunluğu ve hasta. Sen uyu rahat et, ben ikisine de bakar dönerim. Ayakkabılarım, çoraplarım orada Mehmet Ali'nin yanında kalmıştı. Anneminkileri denemek istedim, büyük geldi. Hem de pek eskimişlerdi. Kim bilir kaç senelik. Boş verip yalın ayak çıktım dışarı. Annemin hastalığı, Rıza'nın gelmesi kendi derdimi unutturmuş olmalıydı ki bana, güçlenmiştim. Hızlı hızlı kolektifin yolunu tuttum. Stefan, komsomol propaganda görevlisi olarak gelmişti. Kolektifin bütün sorumluluğunu yüklenmişti. Orada gençlerin piyes hazırlanmalarına, seminerlere, milli oyun öğrenmelerine, marş söyleyip dans edip tepinmelerine nezaret ediyordu. Hem yaşı küçük hem çocuk simalıydı. Benimle iyiydi arası. Çocuklara şiir bellettiğimden mi, yoksa başka özel bir sebeple mi pek kestiremiyordum daha. Benim de Bulgar büyükler arasında hoşlandığım demeyeyim ama tiksinmediğim bir o vardı. Kolektif çalışmaları son zamanlarda belediyeye bağlı binaların birinde, büyük salonda yapılıyordu. Bu kolektif denilen şey bir nevi zoraki gençlik topluluğu idi ve 50 ile 60 yılları arasında bütün köylerde kurulmuştu. Ben dansı, milli oyunları, mandolin çalmayı, rol kesmeyi hep orada öğrendim. İşten sonra ve okul dönüşü gençlerin uğramaları mecburidir. Hatırlıyorum ilk zamanlar kızlarının dans etmesini istemeyen birkaç baba itiraz etmişti. Fakat bu babalar belediyenin bodrumunda kötü dayak yiyip de Şumlu'ya gönderilmekle tehdit edilince çarnaçar teşkilatı kabullendi köylü. Çünkü milis nezaretinde Şumlu'ya sevk edilmek demek, dönüşü olmayan bir yola ayak basmaktı. Hapishaneler, düzeltme kampları kimler için? Kolektif fikri sanırım Jivkov'tan çıkmıştı. Bedeni çok yorulan kişinin düşünmeye gücü kalmadığını biliyordu elbet. Tarlalardan, okullardan dönen gençleri bir de eğlence adına yorarlarsa, mesele kendiliğinden hallolacak sanıyorlardı. Oysa atları bile çok koşturdukları zaman tımar edip dinlenmeye bırakırlarmış. Mamafi onlar attır, bizden biri değil ki. İnsandan gayrı her şeye, makinalara, üretim araçlarının tümüne titiz dikkatli bakım, saygılarımla Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği. Kolektifte 7 Kasım bayramı için hazırlıklar şimdiden başlar. Takvim değişikliği yüzünden şu Ekim 17 ihtilalini biz 7 Kasım'da kutlarız. Salonda kızlı erkekli bir grup horat yapıyordu. Bir köşede Stefan masaya oturmuş, karşısına dizilen çocukların şiir okuyuşlarını dinliyordu. Oynayanlar arasında Rıza abiyi seçip saf saf el salladım. Stefan'ın yanına gittim. O kaşlarını çatıp hafifçe, sesine de bir ciddiyet takıp sordu. Neredeydin yoldaş Eminof'a? Görüyorsun, senin görevini ben yüklendim. Çalışıyordum. Unuttunuz mu yoldaş Karova? İzin almıştık sizden. Hazırlayacağımız oyun için Mehmet Ali ile birlikteydik. Hayır, unutmadım. Çalışmalarınıza bir bakayım diye eve uğradım. Evde çalışamadık. Ah, annem çok hasta yoldaş Karova. Evet, gördüm. Bedava aspirin koparabilmek için mümkün olduğunca kendimi acındırmak istiyordum. Gözlerimi yere dikip ellerimle, parmaklarımla kıvrandım. İç çekip usulca, galiba ölecek dedim. Haydi canım sen de. Doktorun günü değil, hemşireye götürmüşler, aspirin al demiş. Alsın, iyidir aspirin, her şeye iyi gelir. Alamaz çünkü babam dönmedi daha, yani para yok. Stefan bir duraladı, başının etrafında sarı bulut gibi harelenen saçlarını düzeltti. Eminim bizi dikkatle dinleyip, süzen çocuklara bir gösteriş olsun diye öfkeli görünüyordu. Kaba kaba, gel benimle dedi. Çekmecemde vardı bir kutu aspirin, vereyim sana. Alınca siz iade edersiniz. Oh, çok teşekkür ederim. Aspirini geri almayacaktı fakat gösterinin tam olması gerekiyordu. Ahmet ağabeyi çağırıp yerine bakmasını, benimle mühim bir işi olduğunu söyledi. O önde, ben arkada çıktık salondan. Rıza'ya tekrar bir göz atıp meraklanma misali gülümsemiştim. Yolda durup bekledi, yan yana yürüdük. Ayakkabın yok mu senin? Neden yalın ayaksın İlay? Kimse yok ya çevrede, artık benimle samimi olabilir. Tatlı neşeli konuşabilirdi. Aceleden böyle çıktım Stefan dedim. Üşüyeceksin ama. Üşümem. Annen gibi hastalanma da, ha Georgiev sorarsa. Odası Georgiev'inkine bitişikti. Soruyu sorduktan sonra kendi kendine gülümsedi ve cevabını verdi. Annen için olduğunu söyleriz. Kızar mı ilaç verdiğine? E tabii, hoş bir durum değil. Fakat annen için olunca kızacağını sanmam. Neden? Gülümsemesini sürdürdü. İçime bir kurt düşer gibi olmuştu ama fazla düşünmeye vakit kalmadı. Piyesi sordu. Mehmet Ali'yi hatırladım. Yüzüm kaç renge bulandı ki? Zor geldi değil mi? Diye hüküm verdi. Başımı salladım. Komsomol törenindeki konuşman mükemmeldi İlay. O kadar mükemmeldi ki ben bile sosyalist dünyanın bir parçası olduğum için gurur duydum. Piyesi de başaracaksın eminim. Şu işe bak. Bir Bulgara sosyalistliğinden ötürü gurur duyurmayı ben becermiştim. Güleriz ağlanacak halimize. Var mı yapacak bir başka şey? Güldüm tabii. Sen ne güzel kızsın dedi. Hele gülünce. Biliyorum. Böyle bir cevabı beklemiyor olsa gerekti. Alel acele konuyu değiştirdi. Biz kardeşiz dedi. Söylediğin gibi Bulgar ve Türk halkı el ele kurmuştur bu sosyalizmi. Alnımızın teri, ellerimizin gücü sayesinde. Emekçilerin güneşini daima parlak tutan Rusya'nın gölgesinde. Evet, güzel ve doğru cümleler. Doğruları her zaman ifade edebilmek zordur. Bize bu ikisini rahatça kıvırabilenler lazım. Propagandanın tutması için. Ne dersin? Stefan'ın beni beğenmiş olması o kadar mühim değil. Asıl büyük adam ne düşünmüştü? Onu merak ediyordum. Fakat Stefan'a da bir iğne batırmadan pek duramam. Doğruların da propagandaya ihtiyacı olması düşündürüyor beni. Her neyse Stefan, benim konuşmamı sen çok büyütüyorsun. Öyle mükemmel konuşsaydım partimiz sekreteri de tebrik ederdi beni. O çok beğendi İlay. Hatta bu kız iyi bir öğretmen olacak dedi. Doktor olmak isterdim. Bozulup şaşırdığı zaman hep yaptığı gibi gözlüklerini çıkarıp temizledi. Türklerin üniversiteye kabul edilmelerinin pek çok zor olduğunu biliyordu elbet. Nihayet temizleme işine son verip takınca gözlüklerini, gülümseyip oyalama metodunu denedi. Tabii tabii, hele bu yıl mezun ol bakalım ortadan. Komsomol çalışmalarında kendini göster adam akıllı, liseye girmeye hak kazan, değil mi? Sırasıyla. Oyunun iyi olması lazım önce.